Ayrım 15. Leopar karanlıkta avlanır. Wilbur Smith. Sayfa 170. Bay Joseph Petal savunmasına başlarken önce Tungata Zebive'nin şoförünü çağırdı. Şoför epey kilolu bir matabeleydi. Genç olmasına rağmen göbek bağlamaya başlamıştı. Yüzü sevimli güleç bir yüz olacak türdendi ama şu anda sıkıntılı ve bulutluydu. Başı yeni tıraş edilmişti. Tanık yerinde durduğu sürece bir kere olsun Tungata'ya bakmadı.
''Tutuklandığınız gece Bakan Zebive size ne emir vermişti?''
''Hiçbir şey, bana hiçbir şey söylemedi.'' Bay Petal gerçekten şaşırmıştı, aldığı notlara baktı.
''Arabayı nereye sürmeniz gerektiğini söylemedi mi? Nereye gitmekte olduğunuzu bilmiyor muydunuz?''
''Bana doğru git, sola dön, sağa dön.'' diyordu diye mırıldandı şoför. ''Nereye gittiğimizi bilmiyordum.'' Belli ki Bay Petal bu cevabı beklemiyordu.
''Bakan Zebive size Tuti istasyonuna gitmenizi söylemedi mi?'' ''İtiraz ediyorum Sayın Yargıç.''
''Tanığa kendi istediğinizi söyletmeye çalışmayın Bay Petal.'' Bay Joseph Petal bir yandan düşünmekteydi besbelli. Halinden belliydi, kağıtlarını karıştırdı. Tungata Zebive'ye doğru baktı. O hiç hareketsiz oturuyordu. Bay Petal sorularının gidişini değiştirdi.
''Tutuklanmanızdan bu yana nerede kalıyorsunuz?''
''Hapiste.''
''Hiç ziyaretçiniz geliyor mu?''
''Karım geldi.''
''Başka kimse gelmedi mi?''
''Hayır.''
Şoför kendini savunmak istiyormuş gibi başını eğdi. ''Kafanızdaki o izler nedir? Dövüldünüz mü?''
Craig şoförün tıraşlı kafasındaki koyu renk şişkinlikleri ilk defa gördü. Abel Corey yakınma dolu bir çığlık attı.
''Sayın Yargıç, ısrarla itiraz ediyorum.''
''Bay Petal, bu tür soruların amacı nedir?'' dedi Yargıç heybetle.
''Sayın Yargıç, tanığın ifadesinin polise verdiği ifadeye göre neden bu kadar değiştiğini anlamaya çalışıyorum.''
Bay Petal suratını asan, işbirliğine hiç yanaşmayan bir tanıktan açık bir cevap koparmaya uğraşlı durdu. Sonunda da vazgeçti, bir çaresizlik işareti yaptı.
''Başka sorum yok Sayın Yargıç.''
Abel Corey gülümseyerek kendi sorularını sormak üzere ayağa kalktı.
''Demek kamyon size ışıklarını yaktı, öyle mi?''
''Evet.''
''O zaman ne oldu?''
''Anlamadım.''
''Mercedes'in içinde biri kamyonu gördüğünüz zaman bir şey yaptı ya da bir şey söyledi mi?''
''Sayın Yargıç'' diye başladı Bay Petal.
''Bence bu yerinde bir soru, tanık cevap versin.''
Şoför hatırlamaya uğraşıyormuş gibi kaşlarını çattı, sonra mırıldandı. ''Yoldaş Bakan Zebive konuştu. İşte orada, kenara çek ve dur.'' dedi.
''İşte orada.'' diye tekrarladı Abel Corey ağır ağır teker teker. ''Kenara çek ve dur. Demek sanık kamyonu gördüğü zaman böyle söyledi, öyle mi?''
''Evet, öyle.'' dedi.
''Başka sorum yok Sayın Yargıç.'' ''Sera, Tandi ve Nioni'yi çağırın.'' diye sürpriz tanığını belirledi savunma avukatı.
Abel Corey kaşlarını çattı. İki yardımcısıyla heyecanlı heyecanlı fısıldaştı. İşlerinden biri ayağa kalktı, yargıca selam verdi, hızlı adımlarla duruşma salonundan çıktı. Sera, Tandi ve Nioni tanık yerine çıktı. Kusursuz İngilizcesiyle yeminini etti. Sesi müzik gibi ve tatlı, davranışı nazik ve çekingendi. Sally Ann onu Tutti'deki okulda ilk gün nasıl gördülerse öyleydi. Koyu yeşil, pamuklu bir elbise giymişti, yakası beyazdı. Ayağında alçak topuklu papuçlar vardı. Saçları özenle örülmüş, geleneksel biçimde toplanmıştı. Yeminini bitirdi, yumuşak bakışlarını Tungata Zebive'ye çevirdi. O ne gülümsedi ne de yüzündeki ifadeyi değiştirdi. Ama önündeki parmaklıkta duran sağ eli hafifçe kıpırdadı. Craig onun kıza gizli dilde işaret verdiğini anladı. ''Cesaret'' diyordu o sinyal, ''yanındayım.'' Kız bu işaretten belirgin bir kuvvet aldı, çenesini kaldırdı, Bay Petal'a dürüstçe baktı.
''Lütfen adınızı söyleyin.''
''Adım Sera, Tandi ve Nioni'' dedi kız. Tandi ve Nioni, Matabele dilinde sevgili kuş demekti. Craig bunu Sally Ann'a tercüme etti. Sally Ann ona çok yakışıyor diye fısıldadı.
''Mesleğiniz nedir?''
''Tutti İlkokulu'nun baş öğretmeniyim.''
''Mahkemeye mesleki yeteneklerinizi anlatır mısınız?''
Joseph Petal kızın eğitimli, sorumluluk sahibi bir insan olduğunu kısa zamanda kanıtladı, sonra devam etti.
''Sanık Tungata Zebive'yi tanıyor musunuz?''
Kız cevap vermeden önce tekrar Tungata'ya baktı, yüzü aydınlanır gibi oldu. Tanıyorum. Ah evet tanıyorum diye boğuk bir fısıltı çıktı ağzından.
Lütfen yüksek sesle konuşun yavrum.
Onu tanıyorum.
Tuttu istasyonunda sizi hiç ziyaret etti mi?
Evet diye başını salladı.
Ne kadar sık?
Yoldaş bakan önemli ve meşgul bir insan. Ben ise okul öğretmeniyim. Tunga da bunu reddeder gibi küçük bir hareket yaptı. Kız bunu gördü. Güzel dudaklarında küçük bir gülümseme belirdi. Gelebildiği kadar sık gelirdi ama benim istediğim kadar sık değil.
Söz konusu gecede onu bekliyor muydunuz?
Bekliyordum.
Neden?
Konuşmuştuk. Telefonda bir önceki sabah konuştuk. Geleceğine dair söz verdi. Arabayla geleceğini gece yarısından önce varmış olacağını söyledi. Yüzündeki gülümseme soldu. Gözleri karanlık ve umutsuz oldu. Şafak sökene kadar bekledim ama gelmedi.
Bildiğiniz kadarıyla o hafta sonu sizi ziyaret etmesi için özel bir neden var mıydı?
Evet. Sera'nın yanakları koyuldu. Selya'nın içinde yeni bir hayranlık uyandı. Daha önce siyah bir kızın utandığını ömründe görmemişti. Evet, babamla konuşmak istediğini söylemişti. Buluşmayı ben ayarlamıştım.
Teşekkür ederim yavrum dedi Joseph Petal yumuşak bir sesle.
Bay Petal'ın soruları sırasında savcının yardımcısı salona geri dönmüş, Abel Cory'ye bir takım notlar uzatmıştı. Abel Cory sorularını sormak üzere kalktığında o notlar da elindeydi.
Bayan Dione, Sindebele dilindeki isif bir sözcüğünün anlamını mahkemeye söyler misiniz?
Tungata zebi ve hafifçe omurdandı, ayağa kalkmaya niyetlendi ama yanında duran polis elini omzuna koyup onu yatıştırdı.
Orospu demek diye cevap verdi Sera alçak sesle.
Acaba bu söz aynı zamanda evli olmadığı halde bir erkekle yaşayan... Sayın Yargıç,
Joseph Petal'ın itirazı geç gelmişti ama çok farklıydı. Yargıç Domashava itirazı kabul etti.
Bayan Nione dedi Abel Cory tekrar, sanığı seviyor musunuz? Lütfen sesinizi çıkarın, sizi duyamıyoruz.
Bu sefer Sera'nın sesi ciddi, hemen hemen meydan okur gibiydi.
Seviyorum.
Onun için her şeyi yapar mısınız?
Yaparım.
Onu kurtarmak için yalan söyler misiniz?
İtiraz ediyorum Sayın Başkan diye ayağa fırladı Joseph Petal. Ben de sorumu geri alıyorum. Abel Cory yargıcın müdahalesinden erken davranmıştı.
Size şöyle bir şey söyleyeyim Bayan Nione. Diyelim ki sanık sizden okulunuzda yasa dışı fil dişlerini ve leopar postlarını saklamak için bir depo ayırmanızı istedi.
Hayır diye başını iki yana salladı Sera. O asla böyle bir...
Ve diyelim ki o gece sizden o malların kamyona yükletip yola çıkarılmasına nezaret etmenizi istedi.
Hayır, hayır diye bağırdı Sera.
Onunla telefonda konuştuğunuz zaman size bir sevkiyat hazırlamanızı söylemedi mi?
Hayır, o iyi bir insandır diye hıçkırdı Sera. Büyük ve iyi bir insan böyle bir şeyi asla yapmaz.
Başka sorum yok Sayın Yargıç.
Abel Cory kendinden pek memnun yerine dönüp oturdu. Asistanı ona doğru eğilip tebriklerini kulağına fısıldadı.
Kürsüye sanık bakan Tungata Zebi Bey'i çağırıyorum.
Bay Petal'ın bu hareketi oldukça rizikoluydu. Craig hukuk adamı olmadığı halde Abel Cory'nin katı davranmakta kararlı olduğunu görebiliyordu. Joseph Petal sorularıyla önce Tungata'nın toplum içindeki yerini, devrime hizmetlerini, basit yaşam tarzını ortaya sererek işe başladı.
Gayrimenkulünüz var mı?
Harare'de bir evim var.
O evi kaça satın aldığınızı mahkemeye söyler misiniz?
14 bin dolara.
Ev almak için bu para pek de fazla sayılmaz değil mi?
Evde pek fazla bir şey değil. Tungata'nın cevabı dürüsttü, yargıç bile gülümsedi.
Arabanız...
Emrimde bakanlığın arabası var.
Yabancı bankalarda paranız?
Yok.
Karılarınız?
Yok. Sara Nianu'ya doğru baktı.
Henüz diye ekledi. Töresel karılarınız, başka kadınlar?
Yaşlı alan benim evimde kalır. Evimi o yönetir.
Şimdi söz konusu geceye gelelim. Neden Karoi yoluna doğru gittiğinizi mahkemeye anlatır mısınız?
Tutti istasyonuna gidiyordum.
Hangi nedenle?
Bayan Nione'yi ziyaret etmek ve babasıyla şahsi bir konuda konuşmak.
Ziyaretiniz planlanmış mıydı?
Evet, Bayan Nione ile yaptığım bir telefon görüşmesinde.
Onu daha önce de ziyaret etmiş miydiniz, bir kereden fazla mı?
Evet, öyle.
Bu ziyaretlerinizde nerede kalırdınız?
Orada benim için ayrılmış ahşap bir indlu vardı.
Bir kulübe mi? Yerde bir şilte, köşede açık bir ateşle mi?
Evet.
Bu tür bir yerde kalmayı mevkiinize aykırı bulmuyor muydunuz?
Tersine, halkımın geleneksel yaşamına dönmek bana zevk verir.
Bu kulübede sizinle birlikte kalanlar oluyor muydu?
Şoförüm ve muhafızlarım.
Bayan Nioni sizi orada ziyaret etti mi?
Böyle bir şey adetlere ve kabile geleneğine aykırı olurdu.
Savcı burada isife bir sözcüğünü kullandı. Buna ne diyorsunuz?
Bunu kendi tanıdığı kadınlara uygulayabilir. Ben bu adın uyacağı kimseyi tanımıyorum. Yargıç yine gülümsedi. Savcının yardımcısı Abel Kuori'yi şakacı bir tavırla dürttü.
Şimdi Sayın Bakan, sizin Tutti istasyonuna gideceğinizi başka bilen var mıydı?
Niyetimi gizlemedim, masa takvimime de yazdım.
O ajan da yanınızda mı?
Hayır, sekreterimler onu savunmaya teslim etmesini istedim ama masamdan kaybolmuş.
Anlıyorum. Şoförünüze arabayı hazırlamasını söylediğiniz zaman nereye gideceğinizi ona bildirdiniz mi?
Evet.
Bildirmediğinizi söylüyor.
O halde hafızası iyi değil ya da etki altında kalmış diye omuzlarını kaldırdı Tunga'da.
Pekala, o gece yolda Karaoye ile Tuti arasında ilerlerken bir başka araca rastladınız mı?
Evet, karanlıkta park etmiş duran bir kamyon vardı, yolun kenarında ama burnu bize dönük durumda.
O sırada neler olduğunu mahkemeye anlatır mısınız?
Kamyonun şoförü farlarını yaktı, 3 kere yakıp söndürdü. Aynı zamanda da kamyonu yolun ortasına sürdü.
Sizin arabanızı durmaya mecbur edecek şekilde mi?
Evet öyle.
O zaman ne yaptınız?
Şoförüme kenara çek ama dikkatli ol, bu bir tuzak olabilir dedim.
O halde bu kamyonu beklemiyor muydunuz?
Beklemiyordum.
İşte orada, kenara çek demediniz mi?
Hayır.
Bu bir tuzak olabilir demekle ne demek istediniz?
Son zamanlarda pek çok araba silahlı haydutların, şuftaların saldırısına uğruyor. Özellikle de ıssız yollarda ve geceleri.
Duygularınız nasıldı?
Sorun bekliyordum.
Ondan sonra ne oldu?
2 muhafızın Mercedes'ten indi, kamyonun şoförüyle konuşmaya gittiler.
Mercedes'te oturduğunuz yerden kamyonun şoförünü görebiliyor muydunuz?
Evet, kendisi hiç tanımadığım biriydi. Daha önce ömrümde görmemiştim.
Buna tepkiniz ne oldu?
O sırada artık çok kaygılıydım.
Peki ne oldu?
Birden arkamızda başka farlar belirdi. Megafonda bir ses adamlarıma teslim olmalarını, silahlarını yere atmalarını söyledi. Mercedes'im silahlı adamlar tarafından sarıldı. Zorla çekilerek dışarı çıkarıldım.
Bu adamlar arasında tanıdığınız var mıydı?
Evet, Mercedes'ten çıkarıldığımda General Fungabera'yı tanıdım.
O zaman kuşkularınız yatıştı mı?
Tersine, o zaman hayatımın tehlikede olduğuna iyice inandım.
Bunun nedeni Sayın Bakan?
General Fungabera başta gelen Matabelelere karşı hunharca davranışlarıyla ün salmış bir Tugay'a komuta eder.
İtiraz ediyorum Sayın Başkan. 3. Tugay devletin resmi bir ordusudur. General Fungabera da çok iyi tanınmış, saygı gören bir subaydır diye bağırdı Abel Kuori.
Savcılığın bu itirazı son derece haklı. Yargıç öfkeden titriyordu. Sanığın saygın bir askere ve onun cesur adamlarına kara sürmek için bu mahkeme salonunu alet etmesine izin veremem. Sanığın karşımda durup kabile nefretlerini ve kinlerini ortaya saçmasına göz yumamam. Sizi uyarıyorum. Bu yolda devam ederseniz sizi mahkemeye hakaretten cezalandırırım.
Joseph Pettleton'ın bu sözlerin etkisinden sıyrılabilmesi için 30 saniye kadar bekledi.
Hayatınızın tehlikede olduğunu hissettiğinizi söylediniz değil mi?
Evet dedi Tungat alçak sesle.
Gergin ve sinirli miydiniz?
Evet.
Askerlerin kamyondan fil dişi ve kürkler indirdiğini gördünüz mü?
Gördüm.
Tepkiniz ne oldu?
Bunların şu ya da bu şekilde beni suçlamakta kullanılacağını, beni öldürmek için bir özür olarak sunulacağını düşündüm.
İtiraz ediyorum Sayın Yargıç diye seslendi Abel Kuori. Sanığı bir daha uyarmayacağım.
Yargıç Domaşova'nın sesi tehdit gerdi.
Sonra ne oldu?
Bayan Cep içinde bulunduğu taşıttan indi, benim yakınımdan geçti. Askerlerin dikkati dağınıktı. Bu benim son şansım diye düşündüm. Bayan C'yi tuttum, askerlerin bana ateş etmesini önledim. Land Rover'la kaçmaya çalıştım.
Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Bay Joseph Petal yargıca döndü.
Sayın yargıç, tanığım zor bir sorgulamadan geçti. Mahkemeye yarın sabaha kadar ara verilmesini ve kendisine dinlenme fırsatı tanınmasını izninize sunabilir miyim? Abel Kuori bir anda ayağa kalktı. Kana susamış hali vardı.
Daha öyle olmadı. Sanıkla kürsüde ancak 30 dakika kaldı. Savunma ona recte et suaviter davrandı. Eğitilmiş katı bir asker için bunun sözü mü olur?
Abel Kuori heyecanından yine işi Latince'ye dökmüştü.
Devam edeceğiz Bay Petal dedi yargıç. Joseph Petal omuzlarını kaldırdı. Tanık sizin Bay Kuori.
Abel Kuori şu sıra tam formundaydı. Sözleri giderek şiirselleşiyordu.
İfadenizde hayatınızın tehlikede olduğundan korktuğunuzu söylediniz. Ama ben de size diyorum ki o sırada suçluluk duygusunun etkisindeydiniz. Cezalandırılmaktan korkuyordunuz. Bir halk mahkemesi huzuruna çıkarılmaktan, şu anda karşınızda gördüğünüz kırmızı cübbe kişinin gazabından... Hayır! Ve sizi bir dizi iğrenç ve kaba harekete zorlayan yalnızca suçlu vicdanınızdı.
Hayır, öyle değildi.
Güzel Bayan C'yi yakaladığınızda onun genç ve narin bacaklarını bükmek için aşırı fiziksel kuvvet kullanmadınız mı?
Ona bir tek kere vurdum. Bununla da hızla giden taşıttan atlayıp kendini ciddi şekilde yaralamasını önlemeye çalıştım.
Öldürücü bir silahı, daha doğrusu bir askeri saldırı tüfeğini dolu olduğunu bildiğiniz halde General Peter Fungabera'ya çevirmediniz mi?
Onu tüfekle tehdit ettim. Evet, o doğru.
Sonra da kasıtlı olarak vücudunun ölüm bölgelerinden birine ateş ettiniz, yani karnına.
Fungabera'ya ateş etmedim. Onu ıskalamak üzere nişan aldım.
Ben de diyorum ki generali öldürmeye çalışınız ve o da ancak üstün refleksleri sayesinde sizin saldırınızdan kurtulabildi.
Tungatı yumuşak sesle, eğer onu öldürmeye çalışıyor olsaydım ölmüş olurdu dedi.
Land Rover'ı çaldığınızda devlet malı olduğunu biliyor muydunuz?
Tüfekle Bay Craig Mellow'a nişan aldınız mı? Onu öldürmenizi Bayan Jane'in cesur müdahalesi mi önledi? Abel Kuori yaklaşık bir saat süreyle karşısındaki az konuşan insana bu tür sorular sordu. Ondan bir dizi suçlayıcı itiraflar kopardı. Sonunda Abel Kuori yerine oturduğunda zafer kazanmış dövüşçü horoz gibi kasılıyordu. Craig içinden Joseph Petal sanığına tanıklık yaptırmaktan elde ettiği ufacık kârı çok ağır zararla ödedi diye düşündü. Ama Bay Petal'ın son sözleri merhamet uyandıracak bir konuşma oldu. Tungata Zebive'nin o geceki hareketlerini bir kere daha açıkladı, mazur gösterdi. Bunu yaparken de yargıcın vatanseverlik duygularını ya da kabile sadakatlerini hiç incitmedi.
Kararımı yarına erteliyorum dedi yargıç Dom aşağı. Mahkeme tatil edildi.
İzleyiciler koridora çıkarken heyecanlı heyecanlı fısıldaşıyorlardı. Akşam yemeğinde Salyan bu işin başından beri bir tek kere acıma hissi duydum. O da Sera kürsüdeyken oldu dedi. Öyle tatlı bir çocuk ki.
Çocuk mu? O senden bir iki yaş büyük bile galiba diye güldü Craig. O zaman sen kundak bebeği olmalısın.
Salyan bu takılmaya aldırmadan ciddi sesiyle devam etti. Adama öyle çok inanıyor ki bir iki saniye ben bile kendi bildiklerimden kuşku duydum. Ama sonra tabii Abel Kuori beni tekrar gerçek dünyaya döndürdü. Yargıç Domaşava kararı o dikkatli konuşmasıyla o evde kalmış kız sesiyle okudu. Bu okuma biçimi her nedense konunun ciddiyetine pek yakışmadı. Önce yargıç iddia makamı ile savunmanın birleştiği noktaları saydı, sonra devam etti.
Savunma sözünü iki ana nokta üzerine dayandırdı. Birincisi Bayan Sera Nioni'nin ifadesinde değindiği nokta, yani sanığın o gece aslında bir, daha iyi kelime bulamadığım için, aşk seferine gitmekte olduğu, kamyonla buluşmanın bir rastlantı olduğu ya da bilinmeyen kimseler tarafından anlaşılamayan biçimde kurulmuş bir komplo olduğu. Bu arada Bayan Nioni mahkeme üzerinde saf ve tecrübesiz bir genç bayan izlenimi yarattı ve sanığın çok derin etkisinde bulunduğu, hatta sanık kendisinden kaçak malları hazırlamasını istese onu bile kabul edeceği yolundaki savcılık iddiasını kendisi de kabullendi. Bu yukarıdakilerin ışığında mahkeme Bayan Nioni'nin ifadesini taraflı ve güvenilmez sayarak reddetmiş bulunuyor. Savunmanın ikinci dayandığı nokta sanığın hayatının tutuklayan subaylar tarafından tehdit edildiği ve sanığın bu inançla bir takım mantıksız öz savunma eylemlerine kalkıştığı oluyor. General Fungabeira kusursuz üne sahip bir subay ve aynı zamanda devletin yüksek bir görevlisidir. 3. Tugay devlet ordusunun seçkin bir birliğidir ve üyeleri savaşın katılaştırdığı tecrübeli askerler olmakla birlikte disiplinli ve eğitilmiş askerlerdir. Bu nedenle mahkeme General Fungabeira ya da adamları tarafından tehdide uğradığı yolundaki sanık iddiasını kategorik olarak reddetmektedir. Sanığın değil hayatının, güvenliğinin bile en küçük bir tehlike altında olmasına asla imkan yoktur. Mahkeme aynı zamanda sanığın kendisinin bu inanca kapılmış olması iddiasını da reddetmektedir. Bu durumda birinci suçlamayı, yani koruma altına alınmış vahşi hayvanlar üzerinde ticaret suçlamasını ele alıyor, sanığı suçlu buluyor, onu yasanın emrettiği en ağır cezaya çarptırıyorum. 12 yıl ağır hizmet. İkinci suçlama, yani bir rehine kaçırmak ve bırakmamak konusunda sanığı suçlu buluyor, onu 10 yıl ağır hizmet cezasına çarptırıyorum. Üçüncü suçlama olan öldürücü silahla saldırı konusunda sanığı suçlu buluyor, 6 yıl ağır hizmet cezasına çarptırıyorum. Cinayete teşebbüs, 6 yıl ağır hizmet. Ciddi bedensel zarar vermek amacıyla saldırı, 6 yıl ağır hizmet. Bu cezaların birbirini izleyerek uygulanmasını ve hiçbir kısmının affa uğramamasını. Abel Kuori bile söz buraya gelince kafasını şaşkınlıkla kaldırdı. Cezalar toplam 40 yıla varıyordu. İyi hal ve hareketten tüm hafifletmeler sağlansa bile Tungata yine de 30 yıldan fazla içeride kalacak, o zamana kadar tüm yararlı hayatı da sona erecekti. Salonun arkalarından siyah bir kadın Sindebe ile dilinde vardı. ''Baba, babamızı elimizden alıyorlar.'' Diğerleri de onun ağıdına katıldı. ''Halkımızın babası, babamızı öldürüyorlar.'' ''Neden ağlıyorsunuz Şangani'nin dulları? Neden ağlıyorsunuz Moles'in yavruları? Babanız kralın emrine uydu.'' Bu şarkı Kral Lobengula'nın savaşçılarından kalma bir eski marştı. Söyleyen adam da çiçeği burnunda güçlü, zeki suratlı, kısa saçlı biriydi. Söylerken yanaklarından aşağı yaşlar akıyordu. Başka bir zamanda olsa kralın askerlerinin Induna'sı olabilirdi. Şarkısına çevresindeki erkekler de katıldı. Sonunda yargıç Domashava öfkeyle ayağa kalktı. ''Hemen şu anda sessizlik sağlanmasa salonu boşaltıp gürültüye sebep olanları mahkemeye hakaretle suçlarım.'' diye bağırdı. Ama mübaşirlerin düzeni tekrar sağlayabilmesi yine de 5 dakika sürdü. Bütün bunlar sırasında Tungata zebi ve sanık yerinde ses çıkarmadan ayakta duruyor, yüzünde hayal meyal sezilen bir gülümsemenin gölgesi oynaşıyordu. Sonunda durum düzelince muhafızlar onu götürürken salonun öbür tarafındaki Craig'e baktı. Son bir el işareti yaptı. Bunu daha önce ancak şaka olarak kullanırlardı. Zorlu bir güreşten ya da başka tür bir dostça yarışmadan sonra... Tungata bu sefer ciddiydi ama işaretin anlamı eşitlendi, berabere kaldık demekti. Craig çok iyi anlıyordu. Kendisi bacağını kaybetmiş, Tungata da özgürlüğünü kaybetmişti. Eşittiler. Bir zamanlar dostu olan adama seslenmek, bunun bahtsız bir sonuç olduğunu, kendisinin bunu böyle istemediğini anlatmak istiyordu. Ama Tungata öbür tarafa dönmüştü. Muhafızlar onu dışarı çıkarmaya uğraşıyorlardı. Tungata buna izin vermedi, geri durdu. Başı sağa sola dönüyor, kalabalık salonda sanki birini arıyordu. Serra Nioni bir sıranın üzerine çıktı, önündekilerin başları üzerinden iki elini ona doğru uzattı. Bu sefer Tungata son işaretini ona verdi. Craig bu işareti açık seçik okudu. ''Saklan!'' diye emrediyordu Tungata kıza. ''İyi saklan, tehlikedesin!'' Kızın yüzündeki ifadenin değişmesinden mesajı onun da anladığı belliydi. Muhafızlar Tungata'yı merdivenlerden aşağıya, alt kattaki hücrelere sürüklüyorlardı. 15. Ayrımın sonu. Sayfa 183.